Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyti'ne salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Mordan 1401, Hicri Kameri 1 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimle 30 Temmuz 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın anısına ayetlerin hikayeti ve Yüzyılda Yüz Gelişme isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Nasrullah, tüm başarılarımız İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşurası sayesindedir, dedi. Tahran Cuma namazı hatibi istikbar dünyası İslami İran'a tahammül edemiyor ifadesini kullandı. İran ve Çin Cumhurbaşkanları stratejik ekonomik işbirliğini güçlendirmesine vurgu yaptılar. Türkiye İran'daki sel sebebiyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Blinken ve Lavrov savaşın başından beri ilk kez görüştüler. Şimdi haberler.
Dün gece Muharrem ayının ilk gecesinde İmam Hüseyin aleyhisselam ve Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas aleyhisselamın Harameyn-i Şerifinde yüzlerce Ehl-i Beyt aşığının katılımıyla Kerbela'da al bayrağın yerine matem sembolü olarak siyah bayrak yerini aldı. Muhabirimizin verdiği habere göre söz konusu merasimde taklit mercilerinden Ayetullah Sistani'nin temsilcisi Abdülmelik el-Kerbela'yı yaptığı konuşmada Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam bizlerden dünyevi menfaatleri için tefrika ve ayrılıktan uzak durmamızı istiyor dedi. Kerbela'yı konuşmasında tüm Irak halkı ve aşiretlere hitap ederek vahdeti koruyup sağlıklı yaşamaya vurgu yaptı. Her yıl Muharrem ayının ilk gecesinde İmam Hüseyin aleyhisselam Harebi'nin kızıl bayrağının yerine matem ayının sembolü olan siyah bayrak asılıyor.
Muharrem ayının başlangıcıyla aynı zamanda Ehl-i Beyt'in 8. Nuri İmam Rıza'nın türbesinin kubbesinde bayrak değiştirme merasimi düzenlendi. Meşhed'de İmam Rıza Rezevi Türbesi'nin yönetim kurulu başkanı Hüccetül İslam Ahmet Mervi, kubbenin bayrağının değiştirmesi ve matem merasiminde yaptığı açıklamada, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşurası, Muharrem yası ve Seyyid-i Şühedan'ın şehadeti her yıl daha görkemli bir şekilde düzenleniyor, dedi. Ahmet Mervi aşuranın Hicri 61. yılında Muharrem ayının 10. gününde başladığını belirterek aşura izzettir, şereftir, topluma hayat verir, dedi. İslami Tebligat Kurumu Başkanı Hüccetü Resen Muhammed Kumi de şöyle dedi. Muharrem bu milletin gerçeğini, kimliğini, köklerini ve tarihi varlıklarını ortaya çıkarmak için bir fırsattır. İmam Rıza Türbesi'nde her yıl Muharrem ayının başında İran'ın her yerinden ve diğer İslam ülkelerinden gelen heyetlerin temsilcileri katılımıyla özel bir matem programı düzenlenmektedir. Bugün 30 Temmuz 2022 Hicri Kameri 1444 Muharrem ayının ilk günüdür.
Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Cuma gecesi Muharrem'in ilk günü gecesi merasiminde Beyrut'un güneybatı yönünde yaptığı konuşmada başarılarımızın hepsi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşurası sayesindedir dedi. İran'ın haberine göre Seyit Hasan Nasrullah, İslami direniş ile Kerbela, Aşura, İmam Hüseyin ve Hazreti Zeynep selamullahi aleyhi birbirinden ayıramayacaklarını belirterek, direniş, zaferler ve kazanımlar hepimiz İmam Hüseyin aleyhisselamın aşurasına şükrediyoruz dedi. Nasrullah, Lübnan'ın 40 yıllık çalışma, cihat, sabır, fedakarlık, istikrar, zafer ve kazanımlar içindeki İslami direnişinden bahsettiğimizde elimizdeki her şey İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşurasındandır, dedi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri sözlerine şunları ekledi. Aşura'nın dirilişiyle birlikte bizlerin ve halkımızın yolu güç, dirilik, coşku, sabır, sebat, hazırlık, fedakarlık, umut ve Allah'a güven ile devam etti. Nasrullah, Arap ve İslam ülkelerinin yeni kameri yılını da kutlayarak Müslümanların ve özellikle Lübnan halkının iyi bir yıl geçirmesini diledi. Nasrullah son 40 yılda 1982'den bu yana Muharrem'in ihyasında nicelik ve nitelik olarak çok iyi bir ilerleme görüldüğünü de hatırlattı.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Hatemi, başta Amerika olmak üzere emperyalist dünyanın savaşının İslam üzerinde olduğunu belirterek, onlar İran'da hüküm süren İslam'ı ve İslam nizamına tahammül edemiyorlar dedi. Dün Tahran Cuma namazı Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, Ahmet Hatemi gündemdeki son gelişmeleri dair açıklamalarda bulundu. Ayetullah Ahmet Hatemi, şiddetli yağışlar sebebiyle İran'ın bazı bölgelerinde meydana gelen sel felaketine değindi. Selde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet ve mağfiret, aileler için sabır ve yaralılar için de aciz şifalar diledi. Ayetullah Hatemi ayrıca İslam İnkılabı rehberinin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumanın önemini vurguladığını belirterek Suriye'nin kuzeyine yapılacak muhtemel bir askeri saldırının kesinlikle Türkiye'ye, Suriye'ye ve tüm bölgeye zarar vereceğini ve terörizme fayda sağlayacağını söyledi.
İran ve Çin Cumhurbaşkanları yaptıkları bir saatlik telefon görüşmesinde önemli bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alarak ikili işbirliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in söz konusu telefon görüşmesinde Amerika'nın diğer ülkelerin iç işlerine karışmasını, bu ülkenin yıkıcı tek taraflı politikasının devamı olarak halihazırda küresel barış ve istikrara bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek ülkelerin toprak bütünlüğü ile milli egemenliğe saygının İran dış politikasının temel ilkeleri olduğunu ve bu çerçevede tek Çin politikasına kesinlikle ve ilkeli bir şekilde destek verdiklerini kaydetti. Çin ile uluslararası gelişmeler ne olursa olsun kapsamlı şekilde ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Reisi, egemenliğe sahip ülkelerin bağımsız ve ulusal çıkarlara dayalı işbirliğine bölgesel ve küresel düzeyde doğru yönetim modeli olduğunu ve yeni ortaya çıkan uluslararası düzende adalet ve insafın egemen olması gerektiğinin altını çizmekle birlikte Amerika'nın soğuk savaş modelini tekrar canlandırmaya çalışmasını bu ülkenin çöküşe geçtiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İran'ın komşularla ilişkilerini güçlendirme politikasını övmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın bu yaklaşımı Batı Asya'daki kolektif güvenlik ve kalkınmaya gerekli zeminleri sağlamış ve bölgenin siyasi güvenliğiyle ekonomik kalkınmasını güçlendiren bir modele dönüşebilir değerlendirmesinde bulundu. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, Amerika'nın nükleer anlaşmanın ihlalcisi olarak siyasi karar vermesi ve İran'a yönelik yasa dışı birincil ve ikinci ambargoları kaldırması gerektiğini belirtti. Bölgesel ve Şanghay İşbirliği Örgütü ile BRICS gibi bölge ötesi örgütler çerçevesinde kapsamlı ekonomik işbirliğine sıcak baktıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin geçtiğimiz yılki ticaret hacminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasının uygulanması, hızlanması gerektiğine vurgu yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada İran ile Çin'in uluslararası alanda işbirliğine ve iki ülkenin bölgesel ve uluslararası alanda karşılıklı olarak birbirini desteklediğine dikkat çekti.
İran İstihbarat Bakanı Hüccet Rüstem Seyit İsmail Hatip, Amerika yumuşak savaş ve acımasız yaptırımlar kullanarak bölgedeki zayıflamış hakimiyetini yeniden kurmaya çalışıyor dedi. İsmail Hatip dün İran batısındaki Kürdistan Eyaleti Güvenlik Konseyi toplantısında devrim karşıtı grupların hareketlerine dikkat çekti ve uyarıda bulunarak şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı harekete zemin hazırlayan ülkeler, İran milletinin düşmanlarına yardım eden ülkeler misillemeyi beklemediler. İran İstihbarat Bakanı, İran güvenlik ve istihbarat güçleri her türlü düşman hareketinden haberdardır ve istihbarat camiasının gündeminde saldırgan eylemler yer almaktadır ifadesini kullandı.
Devrim Muhafızları Başkomutanı, Devrim Muhafızları'nın 9. istihbarat tatbikatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu tatbikatta Devrim Muhafızları'nın en gelişmiş ve güncel istihbarat araçları, modern istihbarat teknikleri ve istihbarat deneyimleri kullanıldı dedi. İslam Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ülkenin batı illerinde 9. kapsamlı istihbarat tatbikatı düzenlenmesine atıfta bulunarak şunları söyledi. Bu tatbikat batı illerinde yapıldı. Azerbaycan, Kürdistan, Merkezli, Lorestan ve Zencan'da gerçekleşti. Tatbikatın temel amacı istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının hazırlık seviyesini artırmak, kuvvetlerin hazır olup olmadığını değerlendirmek ve mevcut eksiklikleri gidermek, düşmanın istihbarat servisleriyle mücadele de ilerlemeyi artırmak ve seviyesini yükseltmekti. General Selami son 40 yılda küresel emperyalizmin İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğini bozmak için küresel bir çatışma ve şer komplolar içinde olduğunu belirterek şöyle dedi. Bu tatbikatta gerçek koşullar simüle edilerek en gelişmiş ve güncel istihbarat araçları, modern istihbarat teknikleri ve devrim muhafızları istihbarat deneyimleri kullanıldı.
İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanı, İran'ın Belarus'ta metal, otomobil ve tıbbi ekipman ve ortak üretim ihraç etmeye hazır olduğunu duyurdu. İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanı Seyit Rıza Fatih Memin, Belarus Ticaret Bakanı ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler, farklı alanlarda yapılan anlaşmalara bağlı olarak artacaktır. Beyaz Rusya Ticaret Bakanı da Ticaret Bakanlığımız tüketim mallarının tedarikçidir ve Avrupa yatırımları sebebiyle yüksek tüketim gıda maddeleri de dahil olmak üzere bazı malları İran'dan ithal edebiliriz dedi. Belarus Ticaret Bakanı ayrıca şöyle dedi. İranlı iş insanları Belarus pazarının ihtiyaçlarını ve kapasitesini bilmek için Belarus iç pazarına tedarik etmek amacıyla ithal edilen tüketim malları sergisine katılabilirler. İran ve Belarus Ortak Ekonomi Komisyonu'nun 15. 2 günlük toplantısı Perşembe günü Belarus'un başkenti Minsk'e yapılmıştı.
Pakistan Dışişleri Bakanı İslamabad, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliğini destekliyor dedi. İran'a göre Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari, dün Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Taşkent'te yaptığı toplantıda Suriye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Şanghay'ın gözlemci üyeleri olarak katılımını memnuniyetle karşıladığını belirterek İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'nün daimi üyesi olarak pozisyon almasını heyecanla bekliyoruz dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğinin genişlemesinin küresel çok taraflı mimaride artan öneminin kanıtı olduğunu da sözlerine ekledi. Pakistan Dışişleri Bakanı, terörizm sorununa ve bunun sonucunda Şanghay üyeleri de dahil olmak üzere uluslararası toplumun karşılaştığı zorluklara değinerek terörizm ve aşırıcılıkla mücadele konusundaki ortak kararlılığımız sürekli olarak güçlendirilmeli ve üye devletlerin stratejileri buna dayanmalıdır dedi.
İran'ın golbal erkek takımı Asya Pasifik ikincisi unvanını kazandı ve Portekiz dünya şampiyonasına katılma şansını elde etti. Bahreyn'deki Asya Pasifik şampiyonası devam ederken İran takımı Japonya'ya 8-7 yenildi. Golbal, görme engelli sporcular için özel olarak tasarlanmış bir takım sporudur. Katılımcılar 3 kişilik takımlar halinde yarışırlar ve içinde çanlar bulunan bir topu rakibin kalesine atmaya çalışırlar. Top elle atılır ve asla vurulmaz. Bir rehabilitasyon egzersizi olarak ortaya çıkan kulak-el koordinasyonunu kullanarak sporun sağlam bir eş değeri yoktur. Güçlü vücutlu sporcuların da bu sporu oynarken gözleri bağlıdır.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı İran'da dün başkent Tahran'ın çevre köylerinde etkili olan şiddetli yağışların yolu açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada İran'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.
Alman mevkidaşı Bayerbock'la İstanbul'a bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'den Yunanistan'ın propagandasına alet olmamasını istedi. Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla İstanbul'da görüştü. İki bakanın Ukrayna Savaşı, tahıl ihracatı gibi konularda görüş alışverişinde bulunduğu görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Berlin'e yönelik olarak Yunanistan'ın propagandasına inanarak taraf tutmanın doğru olmadığı eleştirisinde bulundu. Çavuşoğlu, Alman bakanı sözlerine cevaben Yunanistan, Fransa, Norveç ve Almanya'da uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dikkat çekti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Ukrayna'daki savaşın müzakere masasında sona ereceğini açıkladı. Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna'nın arabuluculuğunda Ukrayna tahıllarının ihracatına ilişkin bir anlaşma imzalanırken böylece Rusya tahıl ve gübrelerinin ihracatının önündeki engeller de kalkmış oldu.
Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonla görüştü. İki bakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez bir görüşme gerçekleştirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı ile yaptığı heyetler görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Japonya ile ikili ilişkilere önem verdiklerinin altını çizen Blinken, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunu da ele aldıklarını aktardı. Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ilk kez telefon görüşmesi yaptığını da söyledi.
Ukrayna'daki savaş 6. ayına yaklaşırken Amerika'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Rusya'yı eleştirdi ve Moskova'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni fiilen ateşe verdiğini iddia etti.
Haber kaynakları dün gece ırkçı İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 60 yaşındaki Filistinli bir vatandaşın şehit olduğunu bildirdi.
Irak Milli Hikmet Hareketi lideri Ammar Hekim taraftarlarına hitaben yaptığı konuşmada Haşim Şabi ile gurur duyuyoruz ve fitnecilerin önünde elimiz kolumuz bağlı kalmayacak dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.
Tunus'ta Amerikan Maslahat Güzarı Natasha Francis'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.
Ve son haberimiz. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Ağustos'ta yapmayı planladığı öne sürülen Tayvan ziyareti öncesinde Çin ve Amerikan ordularının bölgedeki hareketliliğinin ciddi oranda arttığı bildirildi. Amerikan basınına göre Amerikan donanmasına ait Ronald Reagan savaş gemisi harp filosuyla Güney Çin Denizi'nde egemenlik tartışmalarına konu olan adaların 185 kilometre güneyinde seyrediyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Irak'ta hükümeti kurma sürecinin uzaması etrafında. Irak'ta son parlamento seçimlerinin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen bu ülkede henüz yeni bir hükümet kurulabilmiş değil ve Mustafa el-Kazmi başkanındaki önceki hükümet faaliyetlerine geçici olarak devam etmiştir. Dolayısıyla mevcut durumdan en çok Kazım hükümetiyle yerli ve yabancı destekçilerinin yaralandığını söylemeye gerek yok. Muktedir Sadr'ın desteğiyle iktidara gelmiş ve Irak dışında Amerika ve Suudi Arabistan'ın desteğini arkasına alarak onların siyasetleri doğrultusunda adımlar atmıştır. Mustafa el-Kazmi'nin iktidara gelmesinden sonra siyasi gelişmeler özellikle hükümet oluşumu sürecinde büyük siyasi partilerin ağırlığını azaltmak ve bağımsız temsilcilerin rol ve ağırlığını artırmak umuduyla Irak seçim yasası il bazından şehir bazına değiştirildi. Bu bağlamda Muqteda, Barzani ve Halvusi üçlü ittifakı koltuk açığını bağımsız temsilcilerden güvence altına almayı ve 165 sandalye kazanarak tahminlere göre aday olacak olan başbakanlık için arzu ettikleri adayı aday göstereceklerdi. Ancak birçok çabaya rağmen gerekli yeter sayıyı sağlayamadılar ve bu nedenle Muqteda Sadr partisinin temsilcilerinden istifa etmelerini istedi. Bu da yasaya göre aynı listeden sonraki kişilerin değiştirmesine neden oldu. Böylece durum değişti. El Sudani'yi aday olarak tanıtmak için koordinasyon çerçevesinin konumu iyileşti. Bu seçenek Irak'ı siyasi geçiş döneminden çıkarıp yeni bir hükümetin kurulmasına götürebilir. Ancak Kazım'ı dönemini sona erdirdiğinden dolayı onun yabancı destekçileriyle bu ülkelere bağlı medyanın ciddi muhalefetiyle karşı karşıya kalmıştır.
Muqteda Sadr'ın destekçileri Mustafa Kazım'dan yeni başbakan adayına yetki devri için gerekli koşulların yaratılmasını önlemek için onunla koordinasyon çerçevesi arasındaki farklılıkları körüklemeye çalıştılar. Kazım hükümetinin değişmesiyle ilgili iki temel endişe var. Birincisi, Kazım'ın yerine geçen kişinin son yıllarda katledilen yolda devam edemeyecek olması, bunun da Orta Doğu için bir çıkmaza veya en azından ciddi bir meydan okumaya yol açması ve sonuçta Amerika ve müttefiklerinin politikalarının aksaması. İkincisi, Amerika'nın Ukrayna'daki savaşın yol açtığı yakıt kriziyle başa çıkmak için Irak'ın petrol kapasitesini kullanamaz hale gelmesidir. Buradan hareketle Amerika ve müttefiklerinin Irak'taki Kazım'ın hükümetini değiştirmeye hazır ve istekli olmadığı söylenebilir. Bu ülkenin yeni gelişen demokrasisine zarar verse de ve son 9 ayda yapılan seçimlerin sonuçları sorgulansa bile istenmiyor. Mahmut Abbas'ın Filistin'deki yönetimi sona ermesinden bu yana birkaç yıl geçmesine rağmen Amerika, Siyonist rejimle en fazla güvenlik işbirliğine sahip olduğu için bu yönetime bir kez bile itiraz etmedi. Tabii ki Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının uzatılmasında sorun sadece Şiilerin başbakanın atanması konusundaki anlaşmazlıklarla sınırlı değil, Kürtler de Cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşamadılar. Aslında Cumhurbaşkanı'nın atanmasının başbakanın atanmasından önce olduğu da belirtilmelidir. Çünkü Irak anayasasına göre hükümet kurmak için başbakan adayını meclise tanıtması gereken şahıs Cumhurbaşkanı'dır. Bu arada Amerikan Kürtler üzerinde daha fazla etki ve kontrole sahip olsa da yeni bir hükümetin kurulmasını kendi yararına görmüyor. Bu yüzden son birkaç aydır Kürtlerin ihtilaflarını çözmek için herhangi bir çaba da göstermiyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Muhammed bin Selman'ın Fransa ziyareti ve insan haklarının göz ardı edilmesi başlığını taşıyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 28 Temmuz'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sıcak karşılamasıyla Paris'e gitti. Geçen çarşamba günü bin Selman 2018'den bu yana ilk kez bir Avrupa ülkesine gitti. Yunanistan Başbakanı Suudi Veliaht Prensi'ni ağırladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Perşembe günü Paris'te bin Selman'ı sıcak bir şekilde karşıladı. Bu, bin Selman ve Macron arasında bir yıldan kısa bir süre içinde gerçekleşen ikinci görüşme oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Muhammed bin Selman ile görüşmek üzere Aralık 2021'de Suudi Arabistan'a gitmişti. Perşembe günü Paris'te yaptığı gezide bin Selman, dünyanın en pahalı evi olduğu söylenen Paris'in çevresindeki lüks sarayına gitti. İki hafta önce Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Cidde ziyareti ve Suudi Veliaht Prensi ile yaptığı ikili görüşme, bin Selman'ın Avrupa seyahatlerinin başlangıç noktası oldu. Reuters haber ajansı da dahil olmak üzere uluslararası medya, Macron'un bin Selman'la görüşmesini Batılı devletlerin Ukrayna'daki savaşın ortasında ana petrol üreticisi ülkelerden biri olan Suudi Arabistan'ın desteğini kazanma ve arkasını alma çabalarının bir parçası olarak değerlendirdiler. Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri Amerika ile birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının enerji sonuçlarını yönetmeye çalışıyor. Ukrayna'ya yapılan saldırı ardından Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları ve Ukrayna'ya verdikleri destek sebebiyle Avrupa'ya gaz göndermeyi durdurdu. Fransa Başbakanı da bin Selman'ın Paris ziyareti hakkında Suudi Veliaht Prensi ile petrol konusunu görüşeceğini söyledi.
Muhammed bin Salman'ın Paris gezisinde petrolün yanı sıra Fransa'nın ekonomik ve sosyal koşulları da önemli bir etken sayılır. Fransa'da %10'un üzerindeki enflasyon ve sonbahar ve kış aylarında ciddi yakıt sıkıntısı korkusu Fransa Cumhurbaşkanı'nın ciddi endişeleri arasında yer alıyor. Fransa, Suudi Arabistan'ın en büyük silah ihracatçıları arasında yer almakta. Bin Salman'ın Fransa ziyareti 2018'de Cemal Kaşıkçı cinayetinde Bin Salman'ın rolünü görmezden geldiği için insan hakları çevreleri tarafından eleştirildi. Bu eleştiri Fransız makamlarının bu hususu dikkate almadığı, hatta Fransız polisinin Bin Salman'a karşı herhangi bir gösteri yapılmasını engellediği bir sırada gerçekleşti. Yeşiller Partisi lideri ve Avrupa Parlamentosu üyesi Yannick Jadot Twitter'da şunları yazdı. Gazeteci Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedi Macron ve Muhammed bin Salman'ın yemek menüsünde mi? İklim kaosu mu? Barış ve insan hakları mı? Gezegenin kaynaklarının tükendiği gün mü menüde? Hayır değil, sadece petrol ve silahlar bu menüde. Olmaması gereken şeyler. Bazı medya organları da Macron'un Paris'te bin Salman'ı sıcak karşılamasını tanımlarken unutulmuş insan hakları terimini kullandı. Önemli olan konu şu ki bin Salman'ın Fransa ziyareti Muhammed bin Salman'ı dünya arenasına kabul ettirme ve Batı'nın sözde insan haklarını geride bırakma sürecinin yeni turunu tamamlıyor. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Angus Klammer Twitter'da şunları yazdı. Bu cani prensin itibarını Amerika'da olduğu gibi Fransa'da da geri getirme gerçekçi bir politika olarak haklı çıkarılacaktır. Ancak gerçekte hakim olan durum dilenmektir. Gerçeklerle yüzleşelim. Frans 24 kanalı da bu konuda Bin Salman'ın Fransa ziyaretinin Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi'ni uluslararası arenada kabul etmenin en yeni adımı olarak kabul edildiğini ve ondan önce Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bu ayın başlarında onunla Riyad'da bir araya geldiğini ve kabul ettirme sürecinin ilk adımını attığını yazdı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 8 Mordad 1401, Hicri Kameri 1 Muharrem 1444 ve Miladi 30 Temmuz 2022 Cumartesi. Bugün Hicri Kameri 1 Muharrem, Hicri Kameri yılının başlamasına tekabül ediyor. Bu ayda İslami ayinlerde oruç, hac, haram aylarının tayini ve yaz merasimleri gibi olaylar yaşanmaktadır. Hicri Kameri takvimi, Hicri Şamsi takvimi gibi İslam peygamberinin hicret yılıdır ki, miladi 622'de Mekke'den Medine hicretlerinde gerçekleşti. On beş yıl önce bugün Hicri Şems'e 8 Mordad 1386'da İran'ın önde gelen mücadeleci alimlerinden Meşkini lakaplı Ayetullah Ali Ekber Feyz vefat etti. Hicri Şems'e 1300'de İran'ın kuzey batısındaki Meşkin şehir kentinde faziletli ve ilim ehli bir ailede dünya gelen Ayetullah Meşkini dini ilimler eğitimine babasının nezdinde başladı. Tahsilini sürdürmek için Kutsal Kum kentine giden Meşkini kendi döneminin alimlerinden Ayetullah Burucerdi ve İmam Hümeyni gibi alimlerden dersler aldı ve bilimde zirveye ulaştı. Rahmetli İmam Hümeyni'nin başlattığı İslami harekette ilk katılanlardan olan Ayetullah Meşkini, Şah rejimince defalarca tutuklanıp hapse girip sürgüne gönderildi. İran İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra önemli görevler üstlenen Ayetullah Meşkini'nin en önemli görevi 3 dönem rehberi seçen Hubrigan Meclisi Başkanlığı'nı üstlenmesiydi. Bu önde gelen alemin günümüze bıraktığı eserler arasında Islahul Usul, İslam'da İzdivaç ve İslam açısından Tekamül Meselesi adlı eserlere değinebiliriz. İran takviminde Hicri Şems'e 8 Mordad günü Şeyh Işrak lakaplı Şehit Arif Şeyh Şahabettin Suhriverdi'yi anma günüdür. Hekim, mütekellim, edip ve filozof Suhriverdi, Hicri Kameri 549'da İran'ın Zencan kentindeki Suhriverdi dünya geldi. Suhriverdi, hikmet ve fıkıh usulünü öğrendikten sonra hikmet ve felsefede zirveye ulaştı ve yüksek zekaya sahip olmasından dolayı kendi dönemindeki bir bilim dalında üstadlık makamına ulaştı. ...23 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Mordad 1378'de İranlı ünlü araştırmacı Seyyid Celaleddin Muştabavi vefat etti. Tahran Üniversitesi'nin değerli üstadı ve akli bilimler dalında araştırmacı olan Muştabavi Tahran'da dünyaya geldi. Muştabavi doktorasını aldıktan sonra Tahran Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde ders verdi ve 9 yıl boyunca adı geçen üniversitede İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dekanlık görevini üstlendi. Bu ünlü İranlı hoca yıllarca hikmet ve felsefe alanlarında yazılan kitapları tercüme etti ki felsefe külliyatı Yunan ve Roma felsefesi gibi eserlerine değinebiliriz. Kur'an-ı Kerim tercümesi ve şerhi de adı geçen üstadın en değerli eserleri arasındadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamına yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Her sene Muharrem ayı gelince bir kez daha Aşura günü ve İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamının anısı akıllara geliyor. Ve yürekleri burktuğu gibi Aşura günü için yas merasimleri hatırlatıyor. İslam dini zuhur etmeden yaklaşık 2 asır önce Mekke'de Arap aşiretlerin liderleri Arap takviminde ayların adına çeki düzen vermek ve ortak adları kullanmak üzere bir araya geldiler. Oturum İslam peygamberinin 5. kuşaktan Ceddi Kilab bin Murra'nın evinde düzenlendi. Arap dünyası bu mevsimde savaşmayı haram biliyor, bu yüzden çatışmalardan el çekiyordu. Dolayısıyla o tarihte bu ay Muharrem olarak adlandırıldı. Ve Muharrem ayının ilk günü de Gameri takviminde yılın 1. günü olarak belirlendi. İslam peygamberinin bi'setin 13. yılında Rebiül Evvel ayında gerçekleşen hicreti ile birlikte bu tarihi hadise, bu ay Müslümanların tarihinin başlangıcı olarak kabul edildi. Dolayısıyla hicretin ilk yılından itibaren bu gelişme Müslümanların takviminin başlangıç yılı olarak belirlendi. Öte yandan İslam'ın İran ve Roma imparatorluklarına yayılması ve barış, haraç ve fidye gibi alanlarda çeşitli anlaşmaları imzalama zarureti daha dakik bir takvimin gerekli olduğunu ortaya koydu. Bu doğrultuda ikinci halife daha düzenli ve daha dakik bir takvimin belirlenmesi için bir istişare oturumu düzenledi. Böylece Müslümanlar ikinci halife döneminde Hazreti Ali aleyhisselamın önerisi üzerine İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günü İslami tarih ve takvimin başlangıcı olarak kabul ettiler. Ve Muharrem ayı da hac ziyaretinin sonu olması ve has özellikleri ve yine son haram ayı sayılması itibariyle kameri yılın ilk ayı olarak belirlendi. Bugün ise yeni kameri yılın ilk günü ve Muharrem ayının başlangıcıdır. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin başında da belirtildiği gibi her yıl Muharrem ayı gelince bir kez daha Aşura günü ve İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamının anısı akıllara geliyor. Ve yürekleri buktuğu gibi Aşura günü için yas merasimleri hatırlatıyor. Kameri 61 yılında savaşmanın haram ilan edildiği ayda İmam Hüseyin aleyhisselamın haksız bir şekilde akıtılan Pak Kağan'ı üzerinden 14 asır geçmesine rağmen hala tazeliğini koruduğu gibi milyonlarca hür ve adalet talep insanın damarlarında akmaya devam ediyor. Ve Hüseyin bin Ali salih ve zulüm karşıtı bir insan olarak haksızlıkla mücadele edenlere emsal teşkil ederken, Hazretin ve arkadaşlarının fedakarlığı yüreklerde anlatılamaz bir coşku yaratıyor. Her sene İslam peygamberinin sevgili torunu İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da şehit düştüğü günlerin yaklaşmasıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti ve diğer birçok İslam ülkesinde atmosferi aniden değişiyor ve her yer buram buram Muharrem kokuyor. Kentlerin duvarlarına, evlerin kapılarına asılan pankartlar üzerinde Ehl-i Beyt fertlerinin adı yazılan rengarenk bayraklar, insanların siyah renkli elbiseleri, hepsi hüzün ve keder ayı Muharrem'in geldiğine işaret ediyor. Selam olsun Muharrem'e. İslam peygamberinin sevgili torunu İmam Hüseyin aleyhisselamın Gameri 61 yılında Kerbela'da yarattığı hamaset, beşeri hakikat ruhunu aşılayan tarih ve coğrafya sınırlarını aşan bir hamasettir. O dönemin liyakatsiz zalim hükümdarı Yezid ordusuna karşı eşit şartlarda olmayan savaş, İmam Hüseyin'in direnişini tarih boyunca herkese bir ibret yaptı. İmam Hüseyin aleyhisselam o dönemin toplumunda zulüm, adaletsizlik ve fesat durumlarını görünce Müslümanların durumunu ıslah etmek üzere kıyam etmeyi kendisi için bir farz olarak gördü. İmam Hüseyin aleyhisselam bu uğurda asla hileye başvurmadı. Hareketinin ta başından itibaren açıkça emr-i maruf ve nehy-i münker için kıyam ettiğini ilan etti. Zira o hazret Allah Resulü'nün sünneti unutulmaya yüz tuttuğunu fark etmişti. İmam Hüseyin aleyhisselam için ilahi yükümlülüğü yerine getirmek her şeyin başında geliyordu. Ve bu mantık hareketinin sonuna kadar hakimdi. Gerçekte Aşura kıyamı hangi yönden bakılırsa bakılsın, İmam Hüseyin'den güzel bir boyutu göze çarpan çok boyutlu bir harekettir. Bu hareketin bir boyutu zalim hükümdarlardan korkmamak, başka bir boyutu da fedakarlıkta doruk noktasına ulaşmaktır. Aşura kıyamının bir boyutu izzet ve onurdur. Zira İmam Hüseyin, bu kıyamın sonunda katledilmesine karşın izzetliydi ve izzetli olarak tarihe geçti. Zira gerçek izzet Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamının bir başka yüzü reformcu olmaktı. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam büyük bir reformcuydu ve canı pahasına kutsal hedefi uğruna direndi. Bu muazzam harekete şahadet, yani Allah yolunda canını vermek ve zamanın tağut gücüyle amansız mücadele etmek oldukça ilginçtir. Bu kıyamın diğer boyutlarını da etkisi altına alan daha önemli bir boyutu da Allah'a ve kıyamet gününe iman etmektir. Bu iman, İmam Hüseyin'den cesur, yılmaz, reformcu ve ebedi şehit yaratan özelliktir. Evet, İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela kıyamında tüm dünyaya kerametin ve izzeti nefsin değerini hatırlattı. İmam, asla zillete boyun eğmem şiarı ve zalimlere ve zorbalara teslim olmamasıyla beraber, insan kişiliği ve kerameti asla pazarlık konusu olamayacağını gösterdi. Yani eğer tüm dünya Hüseyin'e verilseydi, ve karşılığında imanı, izzet-i nefsi ve hürriyeti talep edilseydi, imam asla böyle bir alışverişe yanaşmazdı. Zira imam insani faziletleri en iyi bilen ve kendisi bunun en bariz örneği olan biriydi. Bu yüzden en güzel ahlaki davranışları da Hüseyin'in kıyamında görmekteyiz. Tarihte belirtildiği üzere İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşları yolun ortalarında Hür bin Yezid Riyahi komutasında 1000 süvariden oluşan ordu ile karşılaştı. Hür imamın yolunu kesti ve beraberinde gelen kafileyi kuşatmak istedi. Ancak yıkıcı güneş ve çölde susuzluk Hür ordusunu perişan etmişti. İmam Hüseyin büyük bir şefkatle arkadaşlarına düşman ordusuna su vermelerini emretti. İmamın arkadaşları hatta Hür ordusunda tüm binek ve hayvanları da suladı. Aslında İmam Hüseyin aleyhisselam o sırada düşman ordusuna su verilmesini engelleyebilirdi. Ancak Hazret'in yüce kişiliği, insaniyeti, şefkati, hatta düşmana karşı bile bu şekilde davranmasına müsaade etmiyordu. Oysa o dönemde insanların arasında yaygın olan bir adet, düşmana karşı zafer kazandıklarında veya üstünlük sağladıklarında tüm ahlak ilkelerini hiçe saymalarıydı. Fakat İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşları İslam dininden aldıkları derslerle böyle davranmamıştı. Tarihte etkileyici bir şahsiyet olarak bilinen İmam Hüseyin aleyhisselamın özelliği insanları erdemli olmaya yönlendirmesidir. İmam kibirlenmek ve başkalarına üstünlük taslamak yerine İnsanları güzel insani özelliklere yönlendirmeye çalışırdı. Kendisi ilahi rahmetin simgesi olan İmam Hüseyin aleyhisselam insanları severdi. Zaten onları zilletten ve esaretten kurtarmak için de kıyam etmişti. Şehit Üstad Murtaza Mutahhari şöyle yazıyor. Resulullah'ın düşmanlarının çektiği acı o hazreti çok üzüyordu. Gerçi düşmanlar bunu anlamıyordu. İmam Hüseyin de düşmanların acılarına ve bedbaht olmalarına üzülüyordu. İmam bu insanların haydut gibi yaşamalarını istemiyor. Kufe'ye doğru ilerlerken herkesi sevgi ve şefkatle karşılıyordu. İmam çeşitli fırsatlarda muharifleriyle sohbet ediyor, haydut zümreden bazılarını hidayete erdirmeyi umuyordu. İmam şöyle buyuruyordu, ''Ben Hüseyin, Resulullah'ın kızı, Fatıma ve Ali'nin evladıyım. Ben sizlerle beraberim ve hanedanım sizin hanedanınızdır. Ve ben sizlere bir örnek sayılırım. Tarihte de birçok deneyim, bazı insanların çıkarcı zorbaları izleyerek batıldan yana hareket ettiklerini, ancak bilinç ve marifeti olanlar hak ve hakikati desteklediğini gösterir. Bu iki kesim tarih boyunca her daim her yerde birbiriyle açık gizli mücadele eder. Gerçi batıl ve asi ve despot güçler arada bir topluma musallat olmuştur. Ancak hiçbir zaman hakkı yok edememiştir. Zira yaratılış düzeninde hakkın asaleti söz konusudur. Hakla batıl masalı gölge ve nur masalıdır. Bu nur asil ve her daim vardır. Hatta gölge olduğu zaman nur bir süre görülmese bile asla yok olmaz. Yezid ordusu ile İmam Hüseyin aleyhisselam ve seyrek sayıda arkadaşlar arasında meydana gelen ve eşit şartlarda olmayan savaş, hak ile batıl arasındaki savaşın en bariz örneklerinden biridir. Ve tarih boyunca da türlü şekillerde devam etmiştir. Her yıl Muharrem ayı gelince bu eşit şartlarda olmayan savaş anılır. Böylece hak peşinde olanların yoluna ışık tutulur. Selam olsun Hüseyin'e, selam olsun Muharrem'e ki tüm alemi, tüm asırlarda hak ve hakikate davet ediyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 107. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Nur suresinin 63. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Zühd ve sade yaşam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayatının temel ilkeleriydi. Sade yaşamak, dünya varlıklarına bağlı kalmamak, hayatın lükslerinden ve abartılı özelliklerinden kurtulmak demektir. Günlerden bir gün ikinci halife peygamberle konuşmak için onun yanına geldiği rivayet edilir. Evin önünde kapıcı olarak duran siyahi bir adamın içeri girmesini engellediği rivayet edilir. İkinci halife peygambere Ömer geldi diye söyle der. Ömer girmeme izin verene kadar girmedim. Eve geldiğimde Resulullah'ı sadece hurma yapraklarından bir halının üstünde dinlenirken gördüm. Kalktığında bile halının mübarek bedenine zarar verdiğini, iz bıraktığını gördüm. Bu beni üzdü. Bu yüzden Allah Resulüne dedim ki, sizin durumunuz neden böyle olsun ki? Neden krallar, hükümdarlar ve benzerleri lüks içinde boğuluyor? Allah'ın peygamberi olan siz böyle bir durumdasınız dedim. Ama ben Bunu söyleyince Allah Resulü üzüldü ve ayağa kalktı ve dedi ki, söylediklerine şaşırıyorum. Kimse lüks hayatıyla gurur duymamalı. Dünyada yaşamanın bir ağacın gölgesinde bir an dinlenmek, gölge kaybolunca da yolcunun kalkıp gideceği gibi olduğunu bilmen lazım.
İşte bu rivayetten de anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca sadelik hep ön sayfadaydı. Ayrıca Allah tarafından daha güzel bir hayat isteyen eşlerine, eğer dünya hayatını ve ziynetini istiyorsanız, mihrinizi verip boşamaya hazırım diye söylemekle mükellef kılınmıştı.
Yemekleri hakkında da çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Diğer hususların yanı sıra, ölümlü dünyadan ayrılana kadar arka arkaya 3 gece tok bir şekilde yemediği rivayet edilmektedir. Peygamber Efendimizin ailesi bazen yemek pişirmek için ateş yakmadan 3 ay geçirirdi. Çünkü yiyeceklerinin çoğu su ve hurmaydı ve ateş yakmaya, ocağı yakmaya bile hacet yoktu.
Peygamber Efendimiz bir yere gitmek istediğinde bir grup ona uymak isteyince bile izin vermezlerdi. At üzerinde olsalar ve biri onlarla yürümek istese, "Kardeşlerim, şu 3 şeyden birini seçmelisiniz. Ya sen git ben arkadan gelirim, ya ben gider sen sonra gelirsin, ya da bin beraber gidelim. Benim at üzerinde olmam senin yaya olman doğru değil, bu uygun değil," derdi. Sonuçta kendilerinin ata binmelerine ve birinin onları yaya olarak takip etmesine ve eşlik etmesine izin vermeleri imkansızdı.
Tahran Radyosu.
Peygamber Efendimiz başkaları gibi giyinir, yemek yer, insanlarla şakalaşır, oturup kalkardı. Sokaktaki insanlarla kolayca arkadaş olur ve en düşük yaşam standartlarına seçerdi. Bu sade hayat, İslam peygamberinin sevdirmiş ve insanları ona yakınlaştırmış, böylece özel hayatlarında büyük etki bırakmıştı. Allah Resulü, oturdukları mecliste şöyle buyururdu, "Çember şeklinde oturalım da meclisimizin yukarısı, aşağısı, üste geç, aşağıya geç muhabbeti dolaşmasın." Genel olarak Peygamber Efendimizin alçak gönüllü davranışı, insanların peygamberi tanımayacak ve kalabalıkta onu göremeyecek, peygamberin kim olduğunu zar zor ayırt edebilecek şeklindeydi.
Peygamberin bu samimi davranışı, küçük bir grubun peygamberin konumunu dikkate almadan ona diğer insanlar gibi davranmasına neden olmuştur. Örneğin önlerinde kahkaha atanlar, bacaklarını uzatanlar ya da gereksiz şakalar yapanlar oldu. Ayrıca peygamberi Allah'ın Resulü, Allah'ın peygamberi, Allah'ın yarattıklarının en hayırlısı, Saffetullah veya Habibullah ve benzerleri olarak adlandırmak yerine kendi üsluplarına göre adlandırırlardı. Kaba bir şekilde konuşur ve şöyle derlerdi, "Ey Muhammed, ey Ebul Kasım."
Bu sırada Nur suresinin 63. ayeti indirilmiş ve halka Nebiyullah ve Resulullah olarak hitap etmeleri istenmiştir. Bu ayette Allahü Teala şöyle buyurmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. La tec'alû du'a ar-rasûl beynekum kedu'a ba'dikum ba'da. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyha bile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme baba gözüyle bakmak yerine ona Allah'ın bir peygamberi gözüyle baktı. Ve peygamberlere davranan bir mümin gibi davrandı. Resulullah'ın kıymetli kızı, çocuksu bir ilişkiye rağmen bu samimiyetin peygambere yönelik nezaket ve saygısını bozmasına izin vermedi. Bir diğer yandan ise Allah Resulü de ona bir baba gibi davranıp babalık görevini en iyi şekilde yerine getiriyordu. Özellikle kızının nasıl mümine bir kadın olduğunu bildiği için hep ona özel önem verirdi. Buna rağmen Fatıma sallallahu aleyha nübüvvet adabına uymuş ve Nur suresinin 63. ayetinin indirilişinin ardından hep ona Ya Resulullah diye hitap ederdi.
İmam Sadık aleyhisselam Hazreti Fatıma selamullah aleyhadan şöyle bir rivayet anlatır. Nur suresinin 63. ayeti nazil olduğunda ve Müslümanların Peygamber Efendimiz'i diğer insanlar gibi adıyla çağırmamaları ve ey Muhammed dememeleri ona ey Resulullah veya ey Allah'ın Nebisi ve benzeri sıfatlarla ve hürmetle hitap etmeleri istendiğinde ben bile babama babacığım demeye cesaret etmedim. Ne zaman hizmetine geldiğimde şöyle derdim ey Resulullah. Bunu söylediğimde peygamber bir iki defa benden yüz çevirdi ve üçüncü defa bana dedi ki, ey Fatıma, bu ayet senin ailen ve neslin hakkında nazil olmadı. Çünkü sen bendensin, ben de sendenim, bana baba diye seslen, bu beni sevindirir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme adlı dizi sohbetimizin 50. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde toprak reformu ve edebiyatı ele alacağız.
Hikaye yazımı İran'da geçmiş yüzyıllarda efsaneler, fıkralar, anlatılar, masallar ve öyküler şeklinde yaygın olmuştur. Farsça hikayeler genellikle sembolik ve alegorik yönlere sahiptir ve ahlaki, felsefi ve mistik konuları öğretmek ve açıklamak için kullanılmıştır. Siyasetname, Kabusname ve Golistan Sadi'nin hikayeleri böyledir. Ayrıca sırasıyla Bustan Sadi ve Mesnevi Mevlevi gibi eserler de şiirle söylenmiş hikayelerdir. Diğer kurgusal örnekler arasında Samak Ayyar, Darabname ve İskendername sayılabilir.
Ancak İran'da modern hikaye yazımının tarihi yaklaşık bir asır öncesine kadar uzanıyor ve Muhammed Ali Cemalzade'nin Bir Vardı Bir Yoktu, Yeki Bud Yeki Nebud adlı kısa öykülerin toplanmasıyla başladı. Bu kitap İran edebiyat tarihinin en önemli edebi olaylarından birini işaret ediyor. Cemalzade, deneme yazmaktan uzaklaşan ve kısa öyküler yazmaya başlayan ilk İranlı yazardı. Her ne kadar Cemalzade'den önce Dehkoda ve Keşavarz gibi insanlar kısa hikayeler ve yaşam temaları yazmada deneyim sahibi olsalar da, Cemalzade İran'da hikaye yazma alanında bir devrim yarattı. Cemalzade'den sonra Sadık Hidayat, Bozorg Alevi, Sadık Çubak, Behazin, Celal-i Ali Ahmet ve İbrahim Golestan gibi yazarlar bu alana adım attı ve onun yoluna devam etti.
İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında Eylül 1941'de Rızahan tahttan indirildi ve kralı oruna teslim edildi. Ülkenin durumunun karışıklığı ve genç şahın deneyimsizliği bazı sosyal özgürler ve serbestliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Aynı dönemden itibaren İran Komünist Tude Partisi'nin edebi ve kültürel inançları eski Sovyet bile edebiyatı aracılığıyla İranlı yazarları etkilemiş ve işçiler ve köylüler yeni kurgusal karakterler olarak yazarların eserlerine girmiştir.
1953'te Amerikalı destekli darbe ile az sayıda siyasi ve sosyal özgürlüğün ömrü de sona ermiş oldu ve yeni nesil yazarlar toplumu ve toplumun durumunu eleştirmek yerine kendilerini eleştirmeye ve yeni dönemden kaynaklanan başarısızlıklarını ve hayal kırıklıklarını fiilen dile getirmeye ve öz eleştiriye yönelmişlerdir. Bu dönemin yazarları adanmış edebiyatın yeni bir tanımını oluşturmaya çalıştılar ve hikayelerinin önemli temalarından biri de idealizm ve entelektüelizmin başarısızlığının tasvirlenmesi oldu.
Romanın arka planı genellikle toplumda reformist ve milliyetçi fikirlerin yayıldığı yeni burjuva sınıfının oluşumudur. Bu entelektüel evrimin arka planında eski edebi biçimlerin reddedilmesi ve yeni biçim ve kalıpların ortaya çıkmasına özellikle de romanın büyümesine izin verilmektedir. Hicri Şems'i 1320-1332 arası yılları hareket ve protestolarla dolu bir dönem olmuş ve bu çeşitlilik bağlamında farklı edebiyat türleri oluşmuş ve yan yana ve peş peşe doğal olarak farklı edebi akımlar ve ekoller ortaya çıkmıştır. Bir yandan geçmiş yılların popüler edebiyatı varlığını sürdürürken, diğer yandan yeni düşünce ve edebiyat okullarının etkisiyle genç yazarlar ortaya çıkmıştır. Bu çağda işçiler ve köylüler yazarların eserlerine yeni kurgusal karakterler olarak girmişlerdir.
Bu dönemde yaşanan ekonomik düzensizlik bu dönemin bazı yıllarında kitap yayın ve basılma hacminin azalmasına neden olmuş ve bu nedenle başta sosyal ve tarihi roman yazanlar olmak üzere birçok romancı eserlerini yayınlarda ardışık dipnotlar şeklinde yayınlamış ve bazıları da kısa hikayeler yazmaya yönelmişlerdir.
Hicri Şems'i 1337'den İtibaren sosyal öyküler yazmak ve konuları sıradan insanlar, özellikle yoksullar seçmek yeniden gelişti. Bu yeni dalgada ise genç yazarlar, yoksulluk, hurafeler, ve toplumsal sözleşme eleştirilerini konu olarak seçmişlerdir. Yazar ve edebiyat araştırmacısı Hasan Mirabed'in bu yeni dalgayı hızlandırmış sosyografiler olarak adlandırıyor. Çünkü bu sosyal hikayelerin çoğu okuyucunun vizyonunu bir üst düzeye çıkarmadan günlük olayların raporları veya fotoğraflarını sunuyor.
Hicri Şemsi 1340, miladi 1961'de Ali Muhammed Afgani sahneleri Leo Tolstoy ve Honor ve Balzac'ın eserleriyle karşılaştırabilecek Ahu Hanım'ın Eşi romanını yazarak bir sürpriz yarattı. Mir Abedini bundan sonra İslam devriminin zaferine kadardaki İran edebiyatını uyanış ve kendine gelmişlik edebiyatı olarak adlandırdı ve romancılığın bundan sonra ciddi bir dalga ve hareket haline geldiğine inanıyor. Bu romanda erken dönem sosyal romanlarından farklı olarak olaylar vaaz ve akıl yürütme yoluyla gerçekleşmez. Daha ziyade hikayenin eylemi ve hareketiyle ifade edilir ve hikayenin karakterleri gerçek insanlar gibi hikayenin olayları tarafından dönüştürülen çatışan duyguların bir kombinasyonudur. Ne yazık ki Afgani'nin sonraki romanları bu eserin başarısını tekrarlayamadı.
Tahran Radyosu. Hicri Şemsi 1342-1357 yılları İran'ın kapitalist bir topluma doğru hareketinin ve orta sınıfın büyümesinin dönemiydi. Bu yıllarda öğrenci, okur yazar ve büro ve devlet çalışanlarının sayısı artmış ve yıllar sonra Batı kültürünü benimseyen İran edebiyatı giderek Batıcılığı eleştiren, kendi tarihi ve kimliğiyle gerçekçi bir ilişki kurmaya çalışan yeni bir yaklaşım bulmuştur. Hikaye yazmanın çekiciliği birçok genci cezbetti. Öyle ki bu yıllarda 50'den fazla yazar ilk kitaplarını yazdı ve aralarında çağdaş İran edebiyatı tarihinde tutarlı, çeşitli ve benzersiz eserler yaratan seçkin yazarlar da vardı.
İran kurgusal edebiyatının araştırılması ve eleştirilmesinde önemli noktalardan biri, İran'da 40'lı yılların toplumsal gelişmeleri ve özellikle toprak reformlarının hikayesidir. Yazarlar kırsal yaşam konularını düşünmeye ve ele almaya teşvik eden ve Mir Abedini'nin kırsal ve iklimsel edebiyat olarak adlandırdığı yeni bir edebi akım yaratan bir olayla karşı karşıya kalındı.
Toprak reformları Hicri Şemsi 1340'dan 1354'e kadar Muhammed Rıza Pehlevi tarafından 3 aşamada hayata geçirilen tarım arazileri başta olmak üzere toprak mülkiyeti biçimindeki temel değişikliklerden biriydi. Beyaz devrim olarak da bilinen bu plan tarım arazilerinin büyük sahiplerin, feodallerin elinden alınması, küçük mülkiyete ve çiftçiler arasında yeniden dağıtılmasına yol açtı. Bu reformlar söz konusu olduğunda her araştırmacının aklı kaçınılmaz olarak ekonomik sonuçlarına ve insanların yaşam tarzını değiştirmeye yöneliyor. Bir grup bundan daha da ileri gidiyor ve bunu insanların yaşam tarzı üzerinde yadsınamaz ve derin sonuçları olan bir hareket olarak görüyor. Ancak bu planın uygulanması nedeniyle köyler boş ve kuru bir arenaya dönüşmüş. Bu da köylülerin kırsal bölgeden kaçıp şehirlere göç etmesine ve daha da önemlisi varoşlarda yaşamasına neden olmuştur.
Büyük bir bölümü kırsal alanda geçen sanatçıların yapıtları arasında bir yanda köylüler ile kentliler arasındaki ilişkilerin yeniden inşası ve yaşadıkları zorluklar, diğer yanda ufak tefek işlerin sonucunda ortaya çıkan sorunlar anlatılmıştır. köy ve arazinin çiftçiler tarafından terk edilmesi, şehirlere taşınmanın sorunları, yeni ve karmaşık sorun ve engellerle baş etme gibi sorunlar da bu eserlerde ele alınmıştır. Tabii ki bu eserlerin birçoğunun oluşum biçimleri ve sanatçıların toyluğu nedeniyle sloganlar seviyesindeydi ve bazı yerlerde Çin ve Komünist Rusya'nın devrimci edebiyatından etkilenerek sol çizgileri seçmişti. Sonunda ise kapitalist sistemin baskısını ve işçi sınıfının sömürülmesini resmettiler, objektif olarak gösterdiler.
Dünyanın Laneti romanında Cemal Ali Ahmet okul müdürü hikayesinde öngördüğü toprak reformlarının kalbinden çıkarılacak olan kırsal bir toplumu tasvir ediyor. Tüm hayatını toprakta çalışarak geçiren köylü, artık yeni çağda hakkında hiçbir fikri olmayan bir dünya ile karşı karşıyadır ve bu yeni dalgaya kapılmak yerine onu reddetmeye çalışır. Ali Ahmet bu eserlerinde 1969'da ani ölüm nedeniyle yarım kalan ve kırsal kesimdeki insanların durumu hakkında bir monografi ve rapor olan bir çalışmaya başlar.
Genel olarak Muhammed Reza Pehlevi'nin yönetiminin son 20 yılında İran edebiyatının toprak reformlarından ve sonuçlarından kaynaklanan sosyal koşullardan ve belirli entelektüel inançlardan etkilendiği söylenebilir. Bu edebiyat türü yazarların siyasi ve ekonomik koşulların etkisi altında hızla renk değiştiren ve yeni özellikler bulan köy ve şehirlere bakışının bir sonucuydu. Yazarlar da bu değişiklikleri hikayeler, romanlar ve oyunlar şeklinde sundular. Sadece kırsal toplumun içini tasvir etmekle kalmayıp yavaş yavaş köylerden şehirlerin eteklerine de taşınan edebiyat, köylerden göçün sonuçlarını acı ve yıkıcı bir dille dile getirmişlerdir.
Bu imgeleme ise yavaş yavaş edebiyat alanından çıkarak sinemayı etkilemiş ve bu temayla filmler yapılmıştır. Bu yaklaşımla en ünlü film Darius Mehcui'nin İnek filmidir. Bu film Golam Hüseyin Saidi'nin Beyel Matemcilleri kitabından İnek Masalından uyarlanmıştır. Modern İran sinemasının öne çıkan eserlerinden biri olan ve bu harekete temel olan bu filmde köylülerin boşa harcanan hayatı anlatılmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Dün gece Muharrem'in ilk gecesinde İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas Aleyhisselam'ın Harremeyn-i Şerifinde yüzlerce Ehl-i Beyt haşının katılımıyla Kerbela'da al bayrağın yerine matem sembolü olarak siyah bayrak yerini aldı. Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, tüm başarılarımız Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşurası sayesindedir dedi. Tahran Cuma namazı geçici Hatibi Ayetullah Hatimi başta Amerika olmak üzere istikbar dünyasının savaşının İslam üzerinde olduğunu belirterek onlar İran'da hüküm süren İslam'a tahammül edemiyorlar dedi. İran ve Çin Cumhurbaşkanları yaptıkları bir saatlik telefon görüşmesinde önemli bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alarak ikili işbirliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. İran İstihbarat Bakanı, Amerika, yumuşak savaş ve acımasız yaptırımlar kullanarak bölgedeki zayıflamış hakimiyetini yeniden kurmaya çalışıyor ifadelerini kullandı. Devrim Muhafızları Başkomutanı, Devrim Muhafızları'nın 9. istihbarat tatbikatı ile ilgili yaptığı açıklamada, bu tatbikatta Devrim Muhafızları'nın en gelişmiş ve güncel istihbarat araçları, modern istihbarat teknikleri ve istihbarat deneyimleri kullanıldı, dedi. İran, Beyaz Rusya'ya metal, araba ve tıbbi ekipman ihraç etmeye hazır olduğunu bildirdi. Pakistanlı yetkililer İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğini sabırsızlıkla bekliyoruz, dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.